Ayrım 39.
Sayfa 401. Hacizi kaldıracak mısınız yani diye sordum. Şimdi mesele ne biliyor musun? Kaldırma yetkim yok benim. Duyuyor musun Sidor Karpovic? Benim yasal yetkim yok. Ben ona hacizi kaldırmasını söylerim. O da bana olmaz diyebilir. Anlıyor musun? Cebinde bir çek defteri var sanıyorum. Yaz bir çek olsun bitsin. Ne kadardı? 10 bin mi? İşte bu kadar. Kalabuda pencerenin önünden ayrıldı, ellerini cebinden çıkardı, kızıl bıyıklarını okşadı ve gülümsedi. Ama ne namussuz o bacaksızlar diye ünledi. Öyle değil mi ha? Yanıma geldi, omuzuma vurdu. Ne gözü pek adamsın yani, aferin be. Bizim gibilere böylesi gerek. Biz neyiz biliyor musun? Bir avuç bürokrat. İyi ettin. Bizim gibilerin hakkından gelmek gerek. Sinek kaydı tıraşlı yoldaş bir kez daha katıla katıla gülmeye başladı. Hatta büyük bir çabayla mendiğini çıkarıp gözlerinden gelen yaşları bile sildi. Kalabu da sonra gülümseye gülümseye cebinden çek defterini çıkardı, çeki yazdı. Hasat bayramı 5 Temmuz'da kutlandı. Bu bizim en eski bayramlarımızdan biridir. O gün takvimimizde tatil günü olarak yazılıdır ve kutlama törenleri çoktan saptanmıştır. Ama bu kez bütün askeri operasyonların bitmiş olması nedeniyle topluluğu sergileme fikri ağır basmaktaydı. Bu fikir en birincisinden en sonuncusuna dek bütün çocukları sarmıştı. Öyle ki bayram hazırlıklarına başlamak için herhangi bir buyruk çıkarmak gerekli olmadı. Hazırlıklar tek bir amaca yönelikti. Her şey birinci sınıf olacaktı. Şimdi aşağı yukarı her şeyimiz tamamdı. Yataklarımız yepyeni kırmızı battaniyelerle süslenmişti. Gölün yüzeyi ayna gibi parlıyordu. Tepemizin bayırlarında geleceğin meyvalıklarını oluşturacak 7 yeni geniş set vardı. Her şey elden geçirilmişti. Silanti domuzları kesmekte, Butsay'ın karma müfrezesi süsleri sloganları asmaktaydı. Temmuz'un ikisinde 13. müfreze bayramlık giysilerini kuşanıp Reveli'nin başkanlığında kasabaya davetiye dağıtmaya gittiler. Bayram günü kaldırılacak olan yarım hektar çavdarın ikili olduğu alanın çevresi bayraklarla işaretlenecek, tarlaya giden yol bayrak ve taklarla süslenecekti. Kabul kurulu için giriş kapısına küçük bir masa konmuştu. Göle inen yamacın tepesine 600 kişilik yemek masaları yerleştirilmişti. Ve tatlı bir rüzgar beyaz masa örtülerinin köşelerini, vazolarındaki çiçekleri ve yemekhane kurulu üyelerinin beyaz ceketlerinin eteklerini hafif hafif kımıldatıyordu. Kırmızı kısa pantolon, beyaz gömlek ve geniş kenarlı Kafkas şapkaları kuşanmış olan Sinenki ile Zaychenko, çapkınla Mari'nin üzerinde bahçe kapımıza açılan yolun aşağısında nöbet tutmaktaydılar. İkisinin de omuzlarından gerçek tavşan tüyüyle çevrelenmiş beyaz pelerinler dalgalanıyordu. Manya Zaychenko bir haftanın içinde 19 sinyalimizi de ezberlemiş bulunuyordu. Borazancılar müfrezesi komutanı Gorkovski, bayram süresince borazancı başı olma onurunu haklı olarak ona bağışladı. Delikanlıların borazanları omuzlarına çaprazlamasına asılı beyaz saten bir kordileye bağlanmıştı. Saat tam 10'da Risov istasyonundan gelen ilk konuklar bayırın eteklerinde göründü. Bunlar Harkov Gençlik Konu'nun temsilcileriydiler. Atlılar borazanlarını havaya diktiler. Saten kordeyalar omuzlarından sarkmaktaydı. Atların üzerinde dimdik doğruldular ve 3 kez hoş geldin sinyalini öttürdüler. Şenlik başlamıştı. Konuklar kapıdaki kabul kurulunu oluşturan kolları mavi bantlı delikanlılar tarafından karşılandılar. Konukların göğsüne bir kordelayla bağlanmış 3 çavdar başağı iliştiriliyor, her birine dünyanın en nazik diliyle hangi müfrezenin masasında ağırlanacaklarını belirten ve de o müfrezenin komutanının imzasını taşıyan kartlar sunuluyordu. Konuklar topluluğa buyur edildiler. Bu arada yokuşun başladığı yerden eşsiz atlılarımızın bir hoş geldin borusu daha öttürdüğü duyuldu. Avlu ve topluluk binaları konuklarla dolmaya başlamıştı. Harkov fabrikalarının temsilcileri, bölge yürütme kurulu çalışanları, halk eğitim müdürlüğü ilgilileri, komşu köylerden gelenler, gazeteciler yürüyerek gelirken otomobiller kapımıza Yurinskaya, Yuryev, Klayemer, Bregel, yoldaş Zoya ve de sinek kaydı tıraşlı dostumuzu taşımaktaydı. Kalabuda'da Ford'uyla gelmiştim. Özellikle bu amaç için bir araya gelen komutanlar kurulumuz karşıladı onu. Hemen arabasından indirdiler ve havalara attılar. Sinek kaydı tıraşlı otomobilin öbür kapısında gülümseyerek ayakta duruyordu. Kalabuda'nın ayakları yere değdirildiğinde sinek kaydı tıraşlı sordu. Şimdi niye havaya fırlattılar seni? Bu sefer ne kopardılar? Kalabu da öfkelendi. Onlar koparacak şey bulmaz mı? Bedavaya altı okka yapar mı bunlar adamı? Deme yahu. Şimdi ne söz verdin? Traktör. Onlara bir traktör veriyorum. Bir Fordson. Haydi kaldırın bakalım haylazlar ama başka zırnık koklatmam ha. Kalabu da bir kez daha omuzlara alındı. Havalara fırlatıldı. Sonra çocuklar onu bir yerlere götürdüler. Topluluk avlusu az sonra bir kasabanın ana caddesi kadar kalabalıklaştı. Çocuklarımız düğme deliklerine iliştirilmiş çiçeklerle avlumuzun patikasında yeni gelenleri gezdiriyor, onları ağırlıyor, kiraz dudaklarıyla onlara gülümsüyor, arada bir bazen utangaç, bazen ışıltılı gülümsemeler sunuyorlar, parmakları ve gözleriyle şunu bunu gösteriyor, konukları şuraya buraya götürüyorlardı. Saat tam 12'de Sinenki ile Zaychenko at sırtında avluya geldiler. Eğerleri üzerinde eğilerek Natasha Petrenko ile gizli bir görüşme fısıldaştılar. Ve bu görüşmenin sonucu olarak Sinenki, şen şakrak konuklarla topluluk üyelerinden oluşan kümeler arasında yol aça aça çiftçilik alanına sürdü atını. Bir an sonra utkulu bir genel toplantı borusu duyuldu. Tüm öteki sinyallerimizden bir oktav daha yüksek olan bu notalar tarlalarımızda çınladı. Vanya Zaychenko hemen aynı notaları yineledi. Çocuklar konuklarını bırakıp meydana koşuşmaya başladılar. Borazanın son notaları Risova varmadan hepsi tek sıra olmuştu bile. Bu arada Mitya Nisinov tabanlarını savura savura elinde yeşil bayrakla sol tarafa geçti ve bütün yürekleri heyecanla doldurdu. Utkumu bedenimin her noktasında duymaktaydım o anda. Mavi beyaz kordeyalar oluşturan bedenlerini çiçek yataklarının önüne dizen, sevinçli gençlik fışkıran delikanlılar, gözleri, zevkleri ve davranışlarıyla insanın düş gücüne meydan okuyor, bir araya gelmiş insanlar topluluğuna karşı bir saygı duygusu uyandırıyordu. Büyüklerin çocuklara karşı böyle davranması gerektiği inancıyla topluluk üyelerini gerçekten çocuk yerine koyarak onlara hoşgörülü, alçak gönüllü gülümsemeler sunmakta olan konukların yüzleri birden ciddileşti ve herkes dikkat kesildi. Ardımda duran Yuryev sesli sesli şöyle dedi. Bravo Anton Semyonovich, aferin valla. Çocuklar kusursuz olmak çabası içinde sıralarını elden geldiğince dümdüz tutuyor, arada bir de yan gözle bana bakıyorlardı. Her şeyin tümüyle hazır olduğunu görünce buyruğu verdim. Dikkat, selam dur. Duvarın köşesinde adımlarını selam marşının tempolarını uydurarak yürüyen Natasha göründü hemen. Ardındaki sancak takımını sağ kanada götürdü. Çocuklara bir iki söz söyledim. Bayramlarını kutladım, utkularını kutladım. Şimdi en iyi işçilerimiz sıfatıyla birinci hasadı yapacak olan burnun komutanlığındaki 8. karma müfrezeyi selamlayacağız. Bir kez daha selam boruları çaldı. 8. karma müfreze bizden uzakta bulunan tarlamızın ardına dek açık kapısından içeri girdi. Müfrezenin başında burun vardı. Topluluğun çalışma müfrezelerini kaçıncı kezdir ileriye doğru uygun adım yürüten deneyimli burun. Beyaz papatyalarla süslenmiş bıçağı keskin bir orakla tırmık, onun o herkül omuzlarında yükselmekteydi. Burunda çok görkemli bir güzellik vardı bugün. Ancak bunu yalnız ve yalnız ben tam anlamıyla görebiliyordum kuşkusuz. Çünkü onun canlı bir tablodaki en önemli kişi olmakla kalmadığını, yalnızca göze hoş görünen bir topluluk üyesi olmadığını ama her şeyden önce ve en önemlisi peşinde kimi yürütmekte ve onları nereye götürmekte olduğunu iyi bilen etkin bir komutan olduğunu yalnız ve yalnız ben biliyordum. Burunun dingin sert çizgili yüzünde önündeki görevle ilgili şu düşünceleri okuyordum. Bugün yarım saat içinde yarım hektar alandaki çadırı biçmek zorundadır o. Konuklar bunu görmemektedir. Konukların görmediği bir şey daha var. Bugün biçicilerin başında bulunan bu komutan bir tıp öğrencisidir. Ve bizim taburlarımızın inandırıcılığı işte buradan gelmektedir. Burunun ardında dörder dörder sıra olmuş 16 kişi gene bembeyaz gömlekler giyinmiş, gene çiçeklerle süslü oraklar kuşanmış olarak yürümektedir. 16 orakçı. Saymak ne kolay. Aralarında kaç tane utkulu isim var? Karabanov örneğin, Zadorov, Belukin, Schneider, Georgievski. En arkadaki sıra yeni Gorkillerden oluşmakta. Voskobojnikov, Svatko, Perets ve Korotkov. Orakçıları 16 kız izliyor. Hepsinin başında çiçeklerden örülme birer taç var ve her birinin yüreğinde güzel günlerden örülü birer taç yeşermiş durumda. Bunlar biçilen çavdar başaklarını demet yapacaklar. 8. karma müfreze tam bize yaklaşırken ikişer çift atın tıkır mıkır çektiği iki biçme makinesi kapımızdan girdi. Atların yeleleri, dizginler, biçme makinelerinin bıçakları hep çiçeklerle donatılmış. Makinelerin iki yanındaki atlarda da birer sürücü var. Anton Bratchenko 1. makinenin, Gorkovski 2.'nin sürücü yerine oturmuş. Biçme makinelerinden sonra atların çektiği tırmık ilerlemekte. Ardında Galatenko'nun, topluluğun en tembel çocuğu, komutanlar kurulunun gık demeden kendisine 8. karmada yer alma ödülünü verdiği Galatenko'nun sürdüğü su arabası. İşte hiç ama hiç üşenmeden su deposunu çiçeklerle donatmış Galatenko. Depo falan değil bu, mis kokulu bir çiçek bahçesi. Bakın bakın, tekerlerin parmakları bile çiçeklerle süslenmiş. Galatenko'nun ardında alayın sonunu simgeleyen kızıl haç, can kurtaran arabası görülüyor. Dizginlerde Smena, yani biçme sırasında olabilecek tüm kazalara karşı gerekli ilk yardım gereçlerini hazırlayan genç. 8. karma, çocukların oluşturduğu sıranın karşısında durdu. Lapot sıradan çıktı ve onlara şunları söyledi. 8. karma müfreze, iyi birer gençlik kurulu üyesi, iyi birer topluluk üyesi ve yoldaş olduğunuzu kanıtlamanız nedeniyle topluluk sizi ilk başakları biçme onuruyla ödüllendirmiş bulunmaktadır. Bu işi gereğince yerine getirin ve genç üyelerimize nasıl çalıştığınızı, nasıl yaşadığınızı bir kez daha gösterin. Komutanlar kurulu sizi kutlar ve komutanınız yoldaş Brun'un hepimizin komutanı olmasını rica eder. Bugün yapılan bütün konuşmalar gibi bu konuşmayı da kimin hazırladığını kimse bilmiyordu. Bu tür konuşmalar her yıl aynı sözcüklerden oluşuyordu ve komutanlar kurulu tarafından hazırlanmıştı. Bu nedenledir ki özel bir heyecanla dinleniyorlardı. Brun bana gelip elimi sıktığında ve ardından gerekli geleneksel sözleri söylediğinde bütün çocuklar soluklarını tutmuştu. Müdür yoldaş, 8. müfrezeye işbaşı yaptırmama ve bu çocukları yardımcı olarak götürmeme izin veriniz. Bu sözlere ben de şu beklenen yanıtı verdim. Yoldaş Brun, 8. karma müfrezeye işbaşı yaptır ve bu çocukları yardımcı olarak götür. O andan sonra Brun topluluğun komutanı olmuştur. Gerekli birkaç buyruğu verecek ve bir dakika sonra bütün topluluğu ileri marş komutuyla peşinde götürecektir. Biçme ve hasat makineleri sancak takımının ardında yer aldı. Onların ardında bütün bir topluluk yürümekte, onları ise konuklar izlemekteydi. Bu sonuncular genel düzene uydular, sıra oldular ve uygun adım yürüdüler. Kalabu da benim yanımda yürüyordu. Sinek kaydı tıraşlı yoldaşı şu sözleri söylediğini duydum. Allah kahretsin, şu kör olası battaniyeler olmasaydı şimdi ben de omuzumu orağa atıp onların yanında yürüyecektim. Silantiye başımla bir işaret yaptım. Uçağcasına gereçlerimizin bulunduğu kulübeye koştu. Daha önceden saptanmış olan yarım hektarlık alana vardığımızda burun topluluğu durdurdu. Gelenek dışı bir ara verdi ve çocuklara şunları söyledi. Sidor Karpovich Kalabuda'yı Zadarov'un 8. karma müfrezesinde 5. orakçı olarak atama önerisi alınmıştır. Karşı olan? Çocuklar güldü ve alkışladı. Burun çiçeklerle süslenmiş orağı Silanti'den aldığı Kalabuda'ya uzattı. Sidor Karpovich bir delikanlı çevikliğiyle ceketini çıkardı, tarlayı çevreleyen yeşil otların üzerine attı, orağı kaptı. Sağ olun. Kalabuda, Zadarov'un alayında 5. orakçı olarak yerini aldı. Zadarov işaret parmağını ona uzatarak bir uyarıda bulundu. Dikkat edin ha, orağınızı toprağa saplamayın, bizim müfrezeye hakaret etmiş olursunuz. Bak hele sen, dedi Kalabuda. Bilmiyorsanız öğreteyim hatta nasıl orak sallanacağını. Çocukların oluşturduğu sıralar tarlanın kenarına dizildi. Sancak ilk çavdar demetinin bağlanacağı noktada dalgalanmaktaydı. Brun'la Natasha sancağa yaklaşırken çocuklarımın en küçüğü Zoren Hazrol'a geçti. Dikkat! Brun orağı salladı. Birkaç orak darbesinden sonra Natasha'nın ayakları dibine uzun saplı çavdar başaklarından bir tepecik yığdı. İlk biçilen başaklardan Natasha bağ yaptı. Birkaç usta hareketle ilk demeti bağlayıverdi. İki kız demete renk renk çiçeklerden oluşan bir çelenk astılar. Eğilip doğrulmaktan ve başarı sarhoşluğundan yüzü pespembe olan Natasha, Demet'i Burun'a verdi. Burun Demet'i havaya kaldırdı ve günün komutanının ağzının içine bakmakta olan basık burunlu, ciddi suratlı Zoran'a şu sözleri söyledi. Bu Demet'i benim elimden al. Büyüdüğün zaman benim kazandığım bu onuru, ilk Demet'i biçme onurunu elde edebilmek için oku ve çalış. Gururlanma sırası Zoran'daydı şimdi. Söğüt dalında tünemiş bir tarla kuşu gibi çın çın öten bir sesle yanıtladı onu. Sağ ol Grisha. Büyüdüğüm zaman ilk Demet'i biçmek ve onu en genç topluluk üyesine vermek için okuyacağım ve çalışacağım. Zoran Demet'i aldı, altında hemen hemen görünmez oldu. Öteki küçükler çiçeklerle bezenmiş el arabalarıyla anında yanına geldiler. Zoran bu değerli armağanı çiçeklerle dolu yatağına yatırdı. Davullar tarlalarda gürledi. Sancak ve ilk çavdar Demet'i sağ kanada taşındı. Burun buyruğunu verdi. Orakçılar ve demetçiler, yerlerinizi alın. Çocuklar daha önce saptanan yerlere koşuştular. Tarlanın dört bir yanını kuşattılar. Sinenki derin bir soluk aldı, borazanını kaldırdı ve iş borusunu çaldı. Bu sinyal üzerine 17 orakçı biçme makinalarına yol açmak üzere birer oraklık alanı biçe biçe tarlanın çevresinde yürüdüler. Saatine baktım, 5 dakika olmuştu. Orakçılar işi bitirdiklerini belirtmek üzere oraklarını havaya dikmişlerdi bile. Demetçiler biçilen başakları çarçabuk bağladılar, kenara koydular. Bundan sonra törenin en kritik anı geliyordu. Anton'la Vitka ve de besili tımarlı atlar hazırdı. İleri marş! Biçer döverler hazırlanan biçili alanlara getirildiler. 1-2 saniye içinde çavdar başakları arasında zikzaklar çizerek ilerlemekteydiler. Burun gözlerini ve kulaklarını dört açmış onları izliyordu. Son birkaç gündür bu konuda Anton'la Sherry arasında hayli tartışma yapılmış, defalarca elden geçirilip onarılmış olan makineler tarlada ikişer kez denenmişti. Ya atlar inat edip de yürümeseydi, ya makinenin birden bozulacağı tutsaydı da çalışmasaydı ne olurdu? Tanrım ne korkunç olurdu. Ama Burun'un yüzü yavaş yavaş gevşedi. Biçer döverler kendilerinden beklenen makine seslerini çıkararak tıkır tıkır işlemekte, atlar dönemeçlerde bile teklemeden salına salına ilerlemekte, çocuklar eğerlerin üzerinde kımıltısız oturmaktaydılar. Bir tur, bir tur daha, tamam. İşler yolunda. Üçüncü turun başında biçer döverler, yani biçiciler alayı yanımızdan büyük bir gururla rüzgar gibi geçti. Ciddi yüzle Anton Burun'a seslendi. İşler yolunda komutan yoldaş. Burun sıra olmuş duran çocuklara döndü, orağını havaya kaldırdı. Dikkat, dur. Çocuklar ellerini yanlarına düşürdüler ama içlerindeki her şey kımıl kımıldı. Kasları kendilerini zor tutuyordu adeta. Tarlaya koş. Burun orağını indirdi. 350 çocuk bir anda tarlaya daldı. Elleri ve ayakları biçilmiş başaklar arasında parıldıyordu. Gülüyor, itişip kakışıyor, birer lastik top gibi zıplaya zıplaya başakları demetliyor, biçme makinalarının ardına takılıyor, 2-3 kişilik kümeler halinde demetlerin üzerine atılıyor, kendi müfrezeleri için demet kapışıyorlardı. Bu 15. müfrezenin, hayır bu 9.'nun. Konuklar katıla katıla güldüler, yanımıza gelen kalabu da Bregel'e ciddi ciddi baktı. Bir de kalkmış ne diyorsun? Şunlara bak. Bregel gülümsedi. Tamam bakıyorum. Çok güzel çalışıyorlar. Hepsi şen şakrak. Ama alt tarafı iş yapıyorlar. Kalabu da anlaşılmaz sesler çıkardı. Ama Bregel'e hiçbir şey söylemedi. Sinek kaydı tıraşlıya öfkeli öfkeli baktı. Bu kadınla konuşmanın anlamı yok dedi. Mutlu ve heyecanlı görünen Yuriyev elimi sıktı. Yurinskaya'ya şöyle dedi. Ama şunlara bak yani. Düşünsene. Yani neden bilmem çok heyecanlandırıyor bu çocuklar beni. Tamam bugün bayram, iş günü değil. Tamam ama ne biliyor musun? Emeğin gücünü görüyor insan. Anlıyorsun değil mi? Sinek kaydı tıraşlı yoldaş çelebi bakışlarla Yuriyev'e baktı. Emeğin gücü mü? Olabilir. Ama şimdi emekleri güçleri karıştırmanın ne alemi var? Bak benim hoşuma giden ne biliyor musun? Çocuklar mutlu. Belli bir düzen kurmuşlar ve çalışmayı öğrenmişler. Çok iyi bir başlangıç. Vallahi çok iyi bir başlangıç. Siz ne dersiniz yoldaş Bregel? Bregel bir şey demeye fırsat bulamadı. Çünkü o sırada Sinenki tam önümüzde çapkının dizginlerini tutmuş cikliyordu. Beni burun gönderdi. Demetleri yığıyorlar. Herkes demet yığınlarının başına. Demetlerin oluşturduğu tepelerin çevresinde durarak marşımızı söyledik. Sonra bazı konuşmalar yapıldı. Bazıları iyi, bazıları kötü konuşmalardı belki. Ama hepsi de içtendi. Ve konuşanların hepsi de duygulu, güzel insanlardı. Festival çocuklar, gökyüzünün yakınlığı, tarladaki çekirgelerin sesleri duygulandırmıştı yüreklerini. Tarladan dönünce herkes yemeğe oturdu. Kim daha büyük, kim daha genç, kim daha önemli demedik. Hep birlikte kurulduk masalara. Bugün yoldaş Soya bile şakalar yapıyor, kahkahalar atıyordu. Şenlikler geç vakte dek sürdü. Çeşitli top oyunları, elim sende, körebe oynandı. Kalabuda'nın gözleri bağlandı. Eline uzun bir ip verildi. Elinde küçük bir çanla onu şaşırtan çocuğu yakalaması istendi. Sonra konuklar gölümüzde yüzmeye buyur edildi. Bundan sonra çocuklar meydanda küçük bir konser verdiler, şarkılar söylediler. Bu gösteri gelecek 5 yılın kendilerine getirmesini istedikleri şeyleri dile getiren uyaklı bir şarkıyla başladı. Çocuklar yeni bir atölye, tepeyi baştan ayağa kaplayacak bir meyvelik ve eğer olabilirse elektrikle çalışan dev bir salıncak istiyorlardı. Şiir şu umutları dile getiren dizelerle bitiyordu. Kaslarımız olmasın otomobil lastiği, yarıştırın onlarla su verilmiş çeliği. Gölün kıyısında havai fişekler attıktan sonra konuklarımızı Risov istasyonuna uğurladık. Otomobiller daha önce yola çıktı. Sinek kaydı tıraşlı yoldaş bana veda ederken şunları söyledi. Yoldaş Makarenko, siz bu yolda yürümenize bakın. Tamam diye selam çaktım ben de. Bu yolda yürümeye bakacağım. Yaşam sürüp gidiyor. Ve gene amansız ama sevinç dolu günler başladı. Kah kaygılı, kah utkulu günler, yaşamımızın geleceğini çok önceden belirleyen büyük buluşları ve atılan önemli adımları bile çoğu kez fark etmemizi engelleyen küçük felaketlerle ya da büyük utkularla dolu günler birbirini izledi. Ve gene eskiden olduğu gibi ağır işler, büyük çabalarla dolu bu günlerde ve özellikle de dingin akşamlarda kafalarda bir yığın düşünceler billurlaştı. Gün boyu kafamızda dolaşan düşünceler akşamları özenle bir araya getirildi ve geleceğin o kırılgan belirsiz çizgileri giderek elle tutulur hale geldi. Ama gelecek dediğimiz zamana vardığımızda onun hiç de kırılgan olmadığını, onu kaba ve güçlü ellerle evirip çevirebileceğimizi gördük. Yitirdiğimiz fırsatlara yanmakla vakit yitirmeden, başarısızlıklarımızdan ders alarak deneyimlerle zenginleşmiş bir yaşam sürmeye devam ettik. Artık yanlışlar yapmamaya, yaptığımız yanlışları düzeltmeye çalıştık. Gene eskisi gibi eleştirici gözler üzerimizden eksilmedi. Sürekli olarak denetlendik. Yanlış yapmamamız gerektiği bildirildi durmadan. Doğru dürüst davranmamız gerektiği söylendi. Kuramdan uzaklaşmayın, şunu şöyle yapın, bunu böyle yapın, şunu bilin, bunu öğrenin dendi. Toplulukta tıkır tıkır işleyen bir sanayi kurulmuştu artık. Ne yaptık yaptık. Harikulade gereçlerle donanmış bir hızar atölyesi kurduk. Planya tezgahımız vardı, bıçkı makinemiz, doğrama tezgahımız vardı. Hatta ince işlerde kullanılmak üzere yepyeni bir tezgah bile yapmıştık kendimiz. Siparişler alıyor, peşinat tahsil ediyorduk. Bankada cari hesap açma yürekliliğini bile gösterdik inanın. Kovancılığa bile başladık. Böyle kolay bir iş değildir. Büyük özen, sabırlı çaba ister. Ama çıraklığımız uzun sürmedi. Bu işin de girdisini çıktısını öğreniverdik. Bir de baktık yüzlerce kovanımız olmuş.